İkinci ayrım.
Sonunda Haluk, sanki kendisi için hiç de önemli olmayan bir şeyden söz eder gibi sakin bir sesle konuştu. Başhekim ayrılıyor. Aydan sesini çıkarmadan bekledi. Yerine beni düşünüyorlar. Aydan bu sefer dayanamayıp heyecanla sordu. Başka kim var? Haluk gülümsedi. Kardiyolojiden Tarık Pınargil. Bir sessizlik oldu. Ancak bir karı kocanın birbirine bakabileceği gibi birbirlerinin duygularını anlayarak, paylaşarak, aynı tedirginliği ve aynı isteği duyarak baktılar. Haluk'un adını söylediği doktor hastanenin yıldızlarındandı. Haluk nöroloji bölümü için neyse o da kardiyoloji için oydu. Üstelik Haluk'tan farklı olarak Amerika'nın en ünlü okullarından birinden mezundu ve babası da çok ünlü bir doktordu. Bir süre sustular. İkisi de başarılı, bütün insanlar gibi gerçek bir başarıyla karşılaştıklarında saygı göstermeyi, başarının kolay elde edilir bir şey olmadığını öğrenmişlerdi. Gerçekten başarılı bir insana saygı göstermek, onun hakkını vermek, kendi başarılarına da saygı göstermek, kendi haklarını da korumak anlamına geliyordu. Aydan usulca, "Ama sen daha eskisin hastanede," dedi. Haluk yeniden gülümsedi. "Aslında benim şansım daha fazla." Sonra karısının yüzüne baktı. "Ama karar veremiyorum. Başhekim olursam artık ameliyatlara girmeye vaktim olmayacak." Aydan derin bir soluk aldı. Birbirinin tam zıddı iki duygu. Aynı derecede güçlü ve aynı derecede açık bir biçimde belirmişti içinde. Kadın yanı, kocasının başarılarına bir yenisini daha eklemesini, ülkenin en büyük hastanesinin başhekimi olmasını tutkuyla istiyordu. Ama bir duygu daha vardı içinde. Dişi yanı, kocasını ilk gördüğü günü, onun ameliyathanenin kapısında uçuk yeşil ameliyat giysileriyle, ameliyat maskesi çenesinin altına indirilmiş olarak belirdiği, yorgun ama gururlu gözlerle kendilerine bakıp güvenli bir sesle "kurtulacak" dediği o anı hatırlıyordu. Halinde öyle bir güç, öyle bir güven, öylesine tanrısal bir yücelik vardı ki Aydan neredeyse fiziki bir biçimde bu gece doğru savrulduğunu hissetmiş ve o duyguyu bir daha hiç unutmamıştı. Sanki Tanrı yalnızca onu, o olağanüstü becerikli ve hassas elleriyle insanların beyinlerini açıp onları hastalıklardan kurtarıp sağaltan o yeşil elbiseli büyücüyü aydınlatmak, onu öbür fanilerden ayırmak için özel bir ışık gönderiyordu. O özel ışığın içinde gözleri sanki biraz delice parlıyor, gövdesi genişleyip büyüyerek bütün hayatı kucaklıyordu. Ölümü bile korkutan vahşi bir güven yayılıyordu her hareketinden. Sadece kendisine ait o muhteşem ışığın altında hayatın kendisi gibi alt edilmez, görkemli ve biraz ürkütücü gözüküyordu. Ona dokunmak, hayata dokunmak, ölüm de dahil bütün kötülüklere karşı sihirli bir zırh kuşanmak gibiydi. Ona dokunmayı, o güçten bir şeyler almayı istemişti. Haluk ne zaman Aydan'ın arkadaşlarının yanında soğuk bir sessizlikle oturup ortak neşeyi paylaşamayan bir adam gibi gözükse, ne zaman yanlış bir fikri sıkıcı bir biçimde uzatarak savunsa, ne zaman daha zarif bir erkeğin yanında biraz tutuk ve beceriksiz kalsa, Aydan o ilk karşılaştıkları anı, onun ameliyathanenin kapısındaki tanrısal duruşunu hatırlar, başka insanların bakışlarından, seslerinden, sözcüklerinden içine süzülen o yaralayıcı küçümseme, o görüntüyle bir anda iyileşir, kocasının oradaki herkesten daha değerli olduğuna olan inancı pekişirdi. Hatta cinsel hayatlarında bile garip bir şekilde bu görüntünün etkisi bulunuyordu. Her zaman o hayal Aydan'ı heyecanlandırır, seviştiği erkeğin gücünü, dokunulmazlığını, ulaşılmazlığını, tartışılmaz iktidarını hatırlatır, vücudu kendilerini bir tanrıya sunmaya hazırlanan antik çağın kadınları gibi neredeyse kutsal bir arzuyla sevişmeye açılırdı. Aydan sanki karar vermek zorunda olan kendisiymiş gibi yardım istercesine Haluk'a baktı. Onun karar vermesini, kendisini de bu çelişkili ruh halinden kurtarmasını istiyordu. Aslında o güçlü doktorun ameliyathane kapısında bir tanrı gibi görülmesini isteyen dişi tarafının arzusu daha kuvvetliydi. Ama daha derine saklanmıştı. Daha üstte kendini daha belli eden ve dişici arzuların apaçık ortaya çıkmasına engel olan kadın da başhekimi istiyordu. Aydan bunu hiç kimseye, hatta kendine bile söyleyemezdi ama Haluk'un "Ben ameliyatlarımdan ve hastalarımdan vazgeçmem." demesini, başhekim olmayı önemsememesini, yeteneğinin ve gücünün farkına varıp bunu herkese hissettirmesini, başkalarının, dahası karısının bile isteklerine çok fazla aldırmamasını, duygularının Haluk'un verdiği ani haberle apansız ve çırılçıplak yakaladığı o anda yeğlerdi. Dişi yanı bir sevişmeyi arzular gibi bunu arzuluyor, bunu arzulayış biçiminden ve bu arzudan tahrik olmaktan da utanıyordu. Haluk'un yüzüne baktığında orada epeyce bulanık ve belirsiz bir ifade görünce bunun başhekimlik için duyduğu isteğin üstünü örtmeye çalışan bir şaşkınlık olduğunu sezdi. Ameliyathanenin kapısında onu aydınlatan ışık şimdi yoktu. Kaybolmuştu. Şimdi sıradan, dünyevi, küçük istekleri olan bir insandı. Gücünü Tanrı'dan alan bir büyücü değil, başhekim olmak isteyen, yeteneğini ve gücünü inkar eden bir erkekti. Aydan, kırgınlığını, o ışığın kaybolmasının yarattığı hayal kırıklığını saklamaya çalışan bir sesle emin olmak için sordu. "Başhekim olmak istiyorsun değil mi?" Haluk'un yüzüne daha kararlı bir ifade geldi. "Böyle bir hastanenin başhekimliğinde de kolayca arkanı dönemezsin." Aydan, kocasının sadece ameliyathanede gözüken ama olağanüstü olan yeteneğini önemsemeyip, daha sıradan ama daha görünür bir başarıyı önemsemesini, bir an Haluk'a sanki bir başkası haksızlık ediyormuş gibi kızgınlıkla dinledi ama kızgınlığını çabuk bastırdı. "Haklısın. Kolay bir karar değil. En iyisini sen bilirsin canım. Hangisi seni daha çok memnun edecekse. Neyse, daha vakit var, düşünürüz." Sessizce yemeklerini yerken, bütün kararsızlıklarına ve çelişkilerine rağmen, kapılarında yeni bir başarının daha durduğunu fark etmenin sevincini ve heyecanını da hissetmeye başladılar. Başarı ve bu başarının başkaları tarafından açıkça görülüp beğenilmesi isteği onları yavaş yavaş kuşatıyordu. Aydan'ın içindeki dişi yan, erkeğinin beklediği kararı vermemesinden kırılmış ve yaralanmış bir halde usulca geri çekilip yerini görünür başarılara tapınan kadına bırakıyordu. Minik dalgalar vurdukça çatırdayan, kaba tahta terasın tek düze yorgun sesine ve dümdüz uzanıp giden maviliğe bakarak hayaller kurmaya başladılar. Hayallerinin öncülüğünde içlerindeki kaygılardan, derinlere saklanmış garip arzulardan, hayal kırıklıklarından uzaklaşıyorlar, yeni bir başarının sihirli bir tütsü gibi onları sarhoşlaştıran çekiciliğine kapılıyorlardı. Birbirlerine bir şey söylemeden bir karara varmış gibiydiler. Şişede kalan son şarabı da bardaklarına boşalttığı sırada Aydan gözlerini kısarak Haluk'a baktı. "Hadi gidelim artık." Aydan'ın ta doğuştan ruhunda var olan dişice istekleriyle, çevresiyle zaman zaman gizlice çatışan arzularıyla, başkalarının ölçülerine neredeyse baş kaldıran özlemleriyle, kısacası gerçek doğasıyla, alışkanlıkları ve zihnine ailesi tarafından doldurulmuş başarı hayranlığı çarpışmış, kısa bir mücadeleden sonra hemen hemen her zaman olduğu gibi alışkanlıkları galip gelmişti. Belki de onun en şaşırtıcı yanı, içinde birbiriyle çatışan duygular olduğunu hissetmesine, bu çatışmayı yaşamasına rağmen hiçbir zaman doğasıyla alışkanlıkları arasında bir çelişki olduğunu bilinçli bir şekilde fark etmemesiydi. Bu tür kısa süren çatışmalardan sonra alışkanlıklarına uygun bir karara varmasının kendisinin doğal isteği olduğunu sanır, bu istekle çatışmış olan öbür duygusunu sanki o sahte, hatta hastalıklı bir şeymiş gibi aklından silip unuturdu. Zekasıyla, güzelliğiyle, başarısıyla, kocasıyla, ailesiyle, çocuğuyla, sahip olduğu her şeyle beğenilmek isterdi. Bu beğenilme isteği onda kendisine başkasının gözleriyle bakma alışkanlığına dönüşmüştü. Başkalarının ne diyeceği kendi isteklerinin önüne geçiyordu ve o bunu hiç yadırgamıyordu. Birbiriyle keskin bir biçimde çatışan duygulara sahip olup da bunların bilinçli bir şekilde farkına varmaması ve her seferinde kazanan duygusunun kayıtsız şartsız hükümranlığını kabul edebilmesi onun huzurunu ve mutluluğunu sağlayan bir mucizeydi. Onu kendi duygularına böylesine kör ve sağır bir hale getirebilen mucize. Gerçekleşme gücünü başarının çıldırtıcı tadından alıyordu. Başarılı bir kadındı. Bunun için ödediği hiçbir bedel, bu bedel kendi isteklerinden vazgeçmek de olsa ona fazla gözükmüyordu. Başarı onun için hem hayatla başa baş çarpışmasını sağlayan bir özgürlük, hem de gerçek duygularını içine hapsettiği bir tutsaklıktı. Ama ikisi arasındaki farkı göremiyordu artık. Belki de hiçbir zaman görmemişti. Eve vardıklarında site sessizdi. Arabalara ayrılan bölümler, güneş yavaşça çekilmeye başladığı halde boştu. Çevre terk edilmiş gibiydi. Apartmanların iri gölgeleri, hala sıcak olan asfalttan kendilerine doğru gelen serinliğiyle karşılıyor, insan daha gölgeye adımını attığı anda ürperiyordu. Sıcak mı soğuk mu olduğu anlaşılamayan havadaki belirsizlik, bomboş duran park yerleri, kapalı panjurlar ve sessizlik. Onlara biraz sonra iyice yalnız kalacaklarını hatırlatıyordu sanki. Bütün bu gördüklerinden daha da heyecanlanmışlardı. İçeri girdiklerinde Aydan yatak odasına giden koridora saptı. Haluk salona yürüyüp perdeleri teker teker kapattı. Bu iyi ezberlenmiş bir işaret gibiydi. Bütün dünyaya, hatta kendilerine kapılarını kapıyorlardı. Her hafta tekrarladıkları bir ayini yeniden ve aynı hazzı alarak yaşayacaklardı. Haluk, loş salondaki koltuğa oturduğunda topuklu terliklerin sesini duydu. O tıkıntılı sesten sanki minicik demir taşlara fışkırtan bir elektrik dağılıyordu eve. Her yanlarına yakıcı, küçük iğnecikler batıyor, bir uyuşmayla birlikte zihinlerine içinde yalnızca tek bir istek barındıran bir perde örtülüyordu. Haluk biraz sonra o kapıda ne göreceğini biliyordu. Aydan kapının eşiğinde durdu. Üstünde kasıklarında biten şeffaf bir gecelik, çıplak ayaklarında aynı renk satenden yüksek topuklu terlikler vardı. İçine bir şey giymemişti. Memelerinin uçları ve dolgunca karnının altındaki üçgen tüyler, somon rengi geceliğinden Haluk'un gözlüğünü karartan üç siyah nokta gibi gözüküyordu. Haluk kalkıp ona doğru ilerlediğinde o hiçbir şey söylemeden arkasını dönüp yatak odasına doğru yürümeye başladı. Ağır ağır yürüyordu. Haluk da adımlarını ona uydurmuştu. Gecelik kalçalarının hemen üstünde bitiyor, çıplak kalçaları her adımda kışkırtıcı hareketlerle salınıyordu. Gözlerini o kalçaların salıntısına dikmiş olan Haluk, altın bir rakkasın gidip gelişine bakarken hipnotize olan bir kobra gibi o salıntıdan başka bir şey göremez hale gelmişti. Karısının vücuduna bir toteme tapınan bir yerli gibi neredeyse tutkuyla tapınırdı. Bir tür cinsel bağımlılıktı bu. Muhteşem bir aşkın sarsılmaz temeli olabilecek bu olağanüstü bağımlılığını ne yazık ki sadakat anlayışının sıradanlığı içine yerleştirir, onu yatak odasındaki küçük oynaşmalarla, eğlenceli flörtlerle, arada sırada kalabalık davetlerde çapkınca göz kırpışlarla sürekli bir sevişmeye, sonsuz bir eğlenceye çevirmezdi. Karısı her istediğinde sevişmeye hazırdı. Ama bu istekliliğini tükenmez bir şehvetin çılgın gelgitleri halinde hayatlarının her anına yayamıyordu. Islık sesini duyduğunda ahırına giden bir at gibi. Aydan çağırdığında istekle yatağa gidiyor ama bunun dışında kendi manejinde pinekliyor, büyük dört nallara, şahlanmalara, oyunlara girişmek hiç aklına gelmiyordu. Aydan'ın bir seferinde söylediği gibi özel bir sıradanlığı vardı onun. Ameliyathanedeki dehası, sevişme isteğindeki tutkusu gibi olağanüstü özellikleri bulunuyordu. Ama her nasılsa bütün bu olağanüstülükleri belli anlar dışında sıradanlaştırabiliyor, karısını bu haliyle şaşırtıp gizlice üzüyordu. Şimdi de Aydan'ın peşi sıra yatak odasına aynı büyük istekle yürüyordu. İnanılması çok zor, Ama bunca yıllık evliliklerine rağmen hala istekle titreyebiliyor, alnını hafifçe ter basıyordu. Büyük bir şehvete sahipti. Ama bu olağanüstü arzuyu eksiksiz bir depreme çevirecek, hayatlarının her anını tutkuyla sarsacak saldırganlık ve vahşet eksikti onda. Yatak odasına girince öpüşmeye başladılar. Güzel öpüşmesini, dilini kullanmasını, karısının dudaklarını emerken kendi dudaklarını da teslim edebilmesini Aydan öğretmişti ona. Zevkle, tadını çıkartarak öpüşüyorlardı. Öpüşürlerken bir yandan Aydan onu soyuyordu. Çırılçıplak kalınca karısını yatağa yatırdı. Geceliğini eliyle hafifçe yukarı itip karnını öptü. Başını aşağılara doğru kaydırıp yüzünü kasıklarına yaklaştırdı. Dilinin dokunuşunu hissettiğinde gerçekten titredi Aydan. Buna bayılıyordu. Haluk'un dili minicik hareketlerle kıvrımların arasında dolaşırken o da zapt edilmesi zor bir istekle kıvranıyordu. Ama bütün bu isteğine rağmen kendini tam bırakamıyordu. Haluk'un bundan kendisi kadar zevk aldığından emin değildi. Bu kuşku ve her an Haluk'un bunu yapmaktan vazgeçmek isteyebileceğini düşünmek, bütün arzusunun özgürce ortaya çıkmasına engel oluyor, o muhteşem zevkin arasında bile Haluk'un bundan sıkılıp sıkılmadığı sorusu aklının bir yerinde kıpırdanıp onu uyanık tutuyor, kendinden geçmesini engelliyordu. Haluk'u başından tutup gel diye kendine doğru çekti. Haluk hiç itiraz etmeden karısının vücuduna kendi vücudunu bütünüyle sürterek yukarı doğru kaydı. Aydan bacaklarını kırarak geriye çekti. Dudakları buluştuğunda iki vücut da birbirine kapanmış, birbirini tamamlamıştı. İkisi de kendilerini, onları bir kara delik gibi yutmaya hazırlanan büyük bir zevke bıraktılar. Haluk, karısına duyduğu büyük şehvete rağmen neredeyse şefkatle sevişiyor, hiçbir zaman hoyratlaşmıyor, karısının canını yakmamaya özen gösteriyor, hiçbir yerini tutup sıkmıyor, sadece okşuyordu. Sevişirlerken konuşmuyorlardı. Soluklarının sesi, arada hafifçe inlemeleri ve çarşafların hışırtısı duyuluyordu. Zaman zaman "Ah Aydan" ya da "Ah Haluk" gibi fısıltıyla çığlık arası bir ses çıkartıyorlardı. O büyük ana birlikte yaklaşıyorlar, yıllarca birlikte olmanın getirdiği alışkanlıkla ikisi de diğerinin yükselişini ve o ana yaklaşışını hissedebiliyor, bundan da ayrıca zevk alıyorlardı. Aydan tırnaklarını Haluk'un sırtına geçirip titreyerek "Hadi, hadi" diye bağırırken hayatla ölümü ayıran çizgiye benzeyen o sonsuz karanlık bir anlığına onları kucakladı. Solukları durdu, kendilerinden geçtiler. Sonra acıya benzer bir zevkle vücutlarını fark edip hazzı bütün zerrelerinde hissettiler. Haluk Aydan'ın yanına yattığında hala soluk soluğaydı. Bir süre öyle kıpırtısız yatıp soluğunu topladıktan sonra kalkıp sabahlığını giydi. Yatakta bir kedi gibi zevkle gerinen karısını sevgiyle öptü. Haluk odadan çıkarken Aydan arkasından seslendi. "Gel buraya." Haluk yanına gelince onu bir daha öptü. Hayatından memnundu. Kendini güzelleşmiş, gençleşmiş, dirileşmiş hissediyor, bedeninin yumuşaklığını ve memnuniyetini fark ediyordu. Mutluydu. Sonraları olanları bir daha acıyla gözden geçirdiğinde o gün havuza gitmeye aniden karar verdiğini düşünmüştü. Ama belleğinin diplerinde bir yerde bir başka görüntü ve konuşma da sanki bütün olaylardan kopuk yalnız başına kıpırdanıp duruyordu. Bir gün önce işten çıktıktan sonra gittiği kuaförde ağdacıya "Dikkat et, yarın havuza gideceğim" dediğini de belli belirsiz hatırlıyordu. Hem havuza daha önceden planlamadan gittiğini inanıp hem de bir gün önceden hazırlık yaptığını bilmesinin ortaya çıkardığı çelişkinin içinde çok fazla bocalamamış, doğru olması gerekenin doğruluğuna inanmış, bütün olayları bir tesadüfler zinciri halinde açıklamıştı. Elinde bir gerçek olduğu halde gerçekliği kanıtlanana kadar nasıl inandığını hiç düşünmemişti. Öyle inanmayı sürdürmüştü. Çelişkilere alışkın yapısı bu çelişkiyi de istediği biçime sokup özümsemişti. Ama bir ara aslında kendisinden bile bazı şeyleri saklamış olabileceği kuşkusu aklına takılmıştı. Bilincinin daha karanlık notalarında saklanarak, bilincin aydınlığının ulaşamayacağı bazı gizli planlar kuran bir ikincil insanı içinde taşıdığına, yaşadıklarının tesadüflerinin çok ötesinde, kendi ikinci kimliğinin planlarıyla şekillenmiş olaylar olduğuna dair kaygılar yaratan bir kuşku belirmişti. Yaşadıklarını bu kez, içindeki bu ikinci kimliğin izlerini bulabilmek, karanlıkta saklı olanı bilincin aydınlığına getirmek için gözden geçirmişti. Ama ya o gizli kimliğin gizlenmek konusundaki ustalığı ya da gerçeği taşıyamayacağını sezen bilincin bu gerçekten kaçmakta gösterdiği kararlılık o izleri bulmasını engellemişti. O zaman çektiği acılara ve yaşadığı utanca bir de kuşku eklenmişti. İçimdeki o gizli kadın bir daha ne zaman ortaya çıkacak kuşkusu, beni bir daha ne zaman bir yerlerde sürükleyecek kaygısı, gene de bütün bu karmaşaya rağmen hala o havuza daha önceden planlamadan gittiğine inanıyordu. İnsan ruhunun anlaşılmaz tuhaflıkları, çelişkileri, belirsizlikleri bir arada ortaya çıkmış ve bilinç, bu karışıklığı uysal yalanlar, görmezden gelmeler, inkarlarla sahibini en az rahatsız edecek bir biçime sokmuştu. Geriye dönüp de geçmişi bir enkazı gezer gibi gözden geçirdiğinde büyük pişmanlıklara rastlıyordu. Ama o pişmanlığın altında anlatılması zor, sanki kendisinden ve başkalarından aldığı bir intikamın tatminine benzer bir hoşnutluk da bulunmuyor değildi. O felaketin ortasında bir hoşnutluk bulunabileceğine aslında kimse inanmazdı. Zaten bunu kimseye anlatmaya çalışmadı. Birçok sessiz sırrın arasına katmıştı onu da. Yaşadığı bütün o şaşırtıcı, garip, acıklı olaylar zinciri içinde o gün havuza gitmiş olması belki de çok önemli bir yer tutmuyordu. Ama kendisi de dahil birçok insan o havuza giderken pencereleri havuza bakan evde oturan küstah mimarın kendisini havuz kenarında bikinisiyle yatarken görebileceğini düşünüp düşünmediğini, kendini ona bir de çıplak göstermek isteyip istemediğini merak ediyordu. Aydan o gün aklından öyle bir şey geçmediğine emindi. Ama kim bilir, belki de o aldatıcı bir duyguydu. Belki öyle bir istek duymuş olmayı da kendinden saklıyordu. Bunu hiç kimse hiçbir zaman bilemeyecekti. O perşembe günü, ertesi sabah Amerikalı yöneticilerle yapılacak olan toplantıya hazırlanmak için birçok genel müdür yardımcısı gibi o da dosyalarını alıp evde çalışmaya karar vermişti. İnsanın içini çocuksu bir havailikle coşturan gül ve enginar kokulu ilk yaz günlerinden biriydi. Haluk işe, Selin okula gittikten sonra çalışma odasına girip çalışmaya koyulmuştu. Öğlene kadar her zamanki disipliniyle her şeyi unutarak çalışmış, dosyaları neredeyse ezberlemişti. Çalışkanlığı ve zekasıyla çok ünlüydü zaten. Bu yetenekleri sayesinde kısa sürede büyük bir Amerikan bankasının hazine bölümünden sorumlu genel müdür yardımcılığına ulaşmıştı. Erkek yöneticilerin biraz katı ve soğuk yönetim biçimine kadınca esneklik ve sıcaklık katmayı becermiş, yönettiği bölümlerin başarılarını yanında çalışanlarla paylaşmış, onların haklarını korumaya daima dikkat etmişti. İhtirasını ve açığa çıkarmamaya çalıştığı bencilliğini zekasıyla denetim altına alıyor, kendi üstlerinin beğenisini kazanmaya uğraşırken astlarının sevgisinden de vazgeçmiyordu. Seçtiği bu yöntemin sonuçları da onun basamakları çok hızlı tırmanmasıyla alınıyordu. Hesna Hanım öğlen yemeğini odasına getirmişti. Yemek yedikten sonra dosyalarına biraz daha göz atmış, hiçbir boşluk kalmadığına emin olmuştu. Not alacağı bir iki ayrıntı vardı sadece. Odanın ısınmasından mı, pencerelere vuran aydınlığın keskinliğinin artmasından mı, Hesna Hanım'ın çalıştırdığı elektrik süpürgenin sesinden rahatsız olmasından mı, yoksa başka bir neden mi bilinmez, o ayrıntıları havuzun kenarında güneşlenerek gözden geçirmeye karar vermişti. O günlerde daha havuz başının henüz kalabalıklaşmadığını biliyordu. Toplantıya hafif bir yanık tenle gitmek, Amerikalıları bir de güzelliğiyle etkilemekte istemiş olabilirdi. Belki de iyi çalıştığı için küçük bir ödülü hak ettiğini düşünmüştü. Havuzun çevresine beyaz minderli şezlongları dizmişlerdi. Sarı şemsiyeler ise kapalıydı.
kimsecikler yoktu. Dosyalarını şezlongların yanında duran küçük sehpalardan birinin üstüne koymuş, soyunup bikinisiyle şezlonglardan birine uzanmıştı. Biçimli bir vücudu vardı. O vücudu tayörlerin, kalın kazakların, pantolon takımlarının altına saklamaktan küçük bir kız çocuğu gibi hep biraz üzülürdü. Evinde çok değerli çalıntı bir resim saklayan biri gibi arada sırada o gizli hazineyi birilerine göstermek, sahip olduğunun hak ettiğine inandığı hayranlığı seyredenlerin gözünde görmek isterdi. Bu duygunun farkındaydı ve bununla dalga geçerdi. Her güzel kadında biraz teşhircilik olduğuna inanır, özgürce konuşabildiği eski sınıf arkadaşlarıyla buluştuğunda, "Hepimizin ruhunda var teşhircilik, bıraksalar soyunup çıkıvereceğiz ortaya," diyerek gülerdi. Güneş rahatsız etmeden yakıyordu. Gözlerini kapattı, yanına bıraktığı eli sıcak betona değiyor, vücuduna hoş bir ılıklık yayılıyordu. Bütün düşünceleri sanki elinden betona akıyor, aklı tümüyle boşalıyordu. Hafiflediğini hissediyordu. Uykuya dalmak üzere gibiydi. Kapalı göz kabaklarına çarpan ışığın birden karardığını fark ettiğinde galiba hafif bir uykuya dalmıştı. Gözlerini neredeyse telaşla açtı. Kabartılarından bir erkeğe ait olduğu anlaşılan, artık pek moda olmayan daracık siyah bir mayo ve uzun bir yüzücü vücudu gördü önce. Güneşten kamaşan uyku sersemi gözleri ayakta duran adamın yüzünü seçemiyordu. Yüz keskin ışıkta o ışığa karışmış gibi kaybolmuştu. Şezlongda doğrulunca ilk bakışta hatırladığı vücudun üstünde duran yüzü de gördü. O mimardı. Aklında kalandan daha keskin hatlara sahip, yakışıklı denilebilecek bir yüzü vardı. "Merhaba, Aydan Hanım değil mi? Geçen gün bana uğramıştınız." Bir yanlışlık yapmamak için sorar gibi konuşan o adamı başucunda dikilirken gördüğünde ne hissettiğini bugün bile açıkça hatırlayabiliyordum. Nedense onca karmaşık duygunun arasında o duygu belleğinde kendine berrak bir yer bulabilmişti. Rahatsız edildiği için çok sinirlenmiş, yüzünün hizasında duran kabartıları fazlaca belirli dar siyah mayoyla sahibi neredeyse iğrentiye benzer bir duygu uyandırmıştı. Onu böylesine sinirlendiren belki de o daracık mayosuyla erkekliğini kabaca sergilemesindeki umursamaz küstahlıktı. Kendini saldırıya uğramış gibi hissetmişti. Yüzünün adamın mayosunun tam karşısında durmasından huzursuz olduğu için hızla ayağa kalktı. Sonra soğukça sordu. "Nasılsınız?" Adam tavırlarındaki, duruşundaki kışkırtıcılığa hiç uymayan, çok kibar ve mesafeli bir sesle "Sonra aramadınız," dedi. "Bir çocuk bahçesinden bahsetmiştiniz ama tam anlayamadım ne söylediğinizi." O ses ve üslup o duruşa hiç uymuyordu. Aydan kendi duygularından kuşkulanıp adamı yanlış değerlendirdiğini, durumu abarttığını düşündü. Cem'in karşısındaki insanları her zaman şaşırtacak, onları gördüklerinden kuşkuya düşürecek çelişkilerle dolu olduğunu, bu çelişkileri olduğundan daha keskin bir biçimde insanların önünde sergileyip onların şaşkınlığıyla eğlenmekten hoşlandığını daha sonraları öğrenecekti. Oyuncaklarıyla oynayan bir çocuk gibi insanlarla oynuyordu o. Onları kırıp bozmaktan çocuklara özgü bir vahşetle zevk alıyordu. Fark etmeleri halinde insanları dehşete düşürecek hastalıklı bir sezgiyle insanların düşüncelerini, duygularını ve tepkilerini sanki daha önceden hissediyor, birbirine uymaz davranışları, kabalığı, kibarlığı, saldırganlığı, uysallığı, vahşiliği ve süzülmüşlüğü art arda bazen de iç içe ortaya koyup karşısındaki insanları, özellikle de kadınları, ne düşüneceklerini, ne hissedeceklerini bilmedikleri bir şaşkınlığa sürüklüyordu. Kadınların kendilerini şaşırtan erkeklere doğru ellerinde olmadan sürüklendiklerini, kendilerini şaşırtan şeyi bulabilmek için çocukça bir merak gösterdiklerini, o şaşırtıcı şeyi bulabilmek için uğraştıkça da kendilerine kurulmuş tuzağın iplerine dolandıklarını öğrenmişti. Okyanusların bir ucundan bir ucuna sadece içgüdüleriyle giden bazı balıklar gibi her zaman hedefine düşünmeden kendini içgüdülerine bırakarak ulaşıyordu. Bütün bunları da eğlenebilmek, küçümsediği hayatla ve hayatı ciddiye alan insanlarla hayat etmek için yapıyordu. İnsanları böylesine fütursuzca, aldırmazca hainlik edebilmesinin, onların hayatlarına girdikten sonra geride bir harabe bırakarak çıkıp gidebilmesinin belki de tek nedeni ihanet duygusunu bilmemesiydi. Kimseyle ihanet duygusuna sahip olabilecek kadar yakın olmamış, kimseye kendini öyle yakın hissetmemişti.